Dördüncü ayrım. Son zamanlardaki araştırmalar A tipi davranışın yordayıcı olarak kullanımının uygunluğunu tam olarak desteklememektedir. Örneğin çoğu araştırmada A tipi davranış ürüntüsü ölümü ve MEÜ yordayamadı. Parantez içinde Aker ve arkadaşları 1992, Ortkomer ve Unden 1990, Schelke ve arkadaşları 1983. Diğer araştırmalarda anjiyo ile belirlenmiş koroner arter hastalığıyla A tipi arasında ilişki bulunamadı. Parantez içinde Williams 1987. Bu çelişkili bulguların çeşitli nedenleri vardır. İlk önce bazı olumsuz bulgular A tipinin yapılandırmış görüşme ile değerlendirilemediği araştırmalardan edinilmiştir. Az önce değindiğimiz gibi bu değerlendirmeler A tipini ölçmek için yeterli değildirler. İkincisi A tipinin yordayıcı gücü sınırlı olabilir. Örneğin Williams ve arkadaşları 1986 A tipinin yalnızca 50 yaşın altındakilerde koroner arter hastalığını yordadığını buldu. Hatta 50 yaşın üstündeki B tipi kişiler daha ağır hastalandılar. Böylece uzun yaş menzili olan araştırmalarda veriler yaşlara göre analiz edilmezlerse A tipi koroner hastalık ilişkisini göstermek olası değildir. Toplam A tipi puanının koroner yönelimli davranış ölçmenin en iyi yolu olmadığı olasılığı da bulunmaktadır. Bu soruya başka bir cevap arama yollarından biri de yapılandırılmış görüşmedeki maddeleri inceleyerek hangilerinin koroner kalp hastalığını yordadığını görmektir. Parantez içinde Mateus ve arkadaşlarının 1977 yaptığı araştırmanın verilerinin yeniden analizi yalnızca 7 maddenin kalp hastalığı geliştirenlerle geliştirmeyenleri birbirinden ayırt ettiğini bulmuştur. Verilerin daha ileri analizinde düşmanlık, koroner kalp hastalığının en temel yordayıcısı olarak bulunmuştur. Parantez içinde Hacker ve arkadaşları 1988. Düşmanlık ayrıca strese karşı daha yüksek kan basıncı reaktivitesiyle parantez içinde Weidner ve arkadaşları 1989 ve daha yüksek kolesterol düzeyi ve pıhtı oluşumunda önemli rol oynayan plakaların platelet faaliyetinin artmasıyla ilişkili bulunmuştur. Parantez içinde Markowitz ve arkadaşları 1996. Başka bulgularda parantez içinde örneğin Almada 1991, Williams ve arkadaşları 1986 alaycılığın A tipi tablosunda temel faktör olduğunu göstermiştir. Daha önce MMPI'da alaycı ve düşmanca tutum gösteren maddeleri, parantez içinde örneğin çoğu insan kaybetmektense kendi yararları için haksız yollara başvurur, İşaret etmiş olan yüksek A tipi deneklerde koroner arter tıkanma miktarı ve koroner ölüm özellikle yüksek oranda görülmüştür. MMPI'lı 25 yıl önce aldıkları zaman sağlıklı olan tıp öğrencileri izlendiklerinde başkalarına karşı alaycılık hissedenlerde daha yüksek oranda koroner kalp hastalığı ve ölüm görülmüştür. Parantez içinde Barefoot, Dahlstrom ve Williams 1983. Diğer taraftan alay etmeyle ilgili diğer bulgular koroner kalp hastalığındaki olası rolünü göstermektedir. Erkeklerde kadınlardan ve Afrika kökenli Amerikalılarda beyazlardan daha sıktır. Parantez içinde Barefoot ve arkadaşları 1991. Ayrıca sosyal destek aramadan kaçınma, yüksek düzeyde bastırılmış kızgınlık, daha fazla alkol tüketimi ve şişman olmayla da ilgili bulunmuştur. Parantez içinde Houston ve Wawak 1991, Miller ve arkadaşları 1995. Henüz bu bulguların en iyi nasıl kavramsallaştırılacağı açıklığa kavuşmamıştır. Kritik bileşen düşmanca tutum budur. Yoksa MMPI maddeleriyle ölçülen alaycılık mıdır? Bu meselelerin aydınlatılması için daha fazla araştırma gerekmektedir. Önemli bir sorun kullanılan terminolojideki belirsizliktir. Öfke, düşmanlık, kızgınlık, alaycılık ve bu kavramları değerlendiren ölçekler arasındaki birliğin düşük olmasıdır. Örneğin geniş bir erkek örneklemi üzerinde yapılan 2 yıllık bir çalışmada ultrason ile arteriosklerozisin gelişimi incelenmiştir. Parantez içinde Jurkunen ve arkadaşları 1994. Öfke ve kızgınlık 3 bileşende değerlendirilmiştir. Bilişsel, diğerlerine yönelik olumsuz inançlar, duygusal, sabırsızlık ve huzursuzluk, yaşantı, öfkenin ifade edilip edilmediği. Ölçümler birbiriyle yüksek korelasyon göstermemiştir. Bu durumda aralarındaki benzerliğe karşın bu terimlerin birbirleri yerine kullanılamayacaklarını açıkça göstermektedir. Duygusal bileşen arteriosklerozisin gelişimini yordamazken diğer iki bileşen yordamıştır. Bu çalışma elbette bu konuda son sözü söylememektedir. Ancak öfkenin KKH ile ilişkili olup olmadığını belirlemenin ne kadar karmaşık olduğunu göstermektedir. Diğer önemli mesele de öfke ve kızgınlığın kökenini belirlemektir. Bu konudaki araştırmalar henüz başlangıç noktasındadır, ancak göstergeler yüksek düzeyde aile çatışmasının varlığına işaret etmektedir. Parantez içinde Matthews ve arkadaşları 1996. Biyolojik faktörler üzerine yürütülen araştırmalar, reaktiviteye odaklaşarak yüksek tansiyon çalışmalarında benzer gidişat göstermişlerdir. Kalp atışındaki aşırı değişme ve kanın arterlerden pompalanma kuvvetindeki farklılıklar arterleri örseleyebilir. Çeşitli araştırmalarca kalp atış reaktivitesi ve koroner kalp hastalığı ilişkili bulunmuştur. Manuk, Kaplan ve Clarkson 1983 ve Manuk ve arkadaşları 1989, arteriyoskleroz geliştirmek için özel bir diyet alan maymunları incelediler. Hayvanlar laboratuvar stres testlerine göre yüksek ya da alçak kalp reaktörleri olarak ikiye ayrıldılar. Sonuçta yüksek reaktörler düşük olanlara göre iki kat daha fazla arteriyoskleroz geliştirdiler. İnsanlarla yapılan bir araştırmada kalp atış reaktivitesi 23 yıllık bir izleme çalışmasında koroner kalp hastalığını yordadı. Parantez içinde Case ve arkadaşları 1971. Böylece kalp atımı reaktivitesi biyolojik yatkınlık için makul bir aday durumundadır ve az önce gördüğümüz gibi öfke ve kızgınlık türü psikolojik yatkınlık ile ilişkilidir. Astım. Tom çocukluk döneminde sık astım nöbetleri geçirirdi. Tom'un astımı çiçek tozlarıyla tetiklenirdi. Bundan dolayı her yıl bölgedeki bir hastanenin acil merkezini sık sık ziyaret ederdi. Sıklıkla bronşite dönüşen soğuk almaları olurdu. Onlu yaşlarına geldiğinde astım atakları nedensizce kayboldu. Fakat 34 yaşında ataklar geçirdiği zatürre sonrasında daha şiddetli bir biçimde geri döndü. Çocukluk nöbetlerinin aksine duygusal stres en belirgin başlatıcıydı. Bu hipotez doktorunun ondan 2 hafta boyunca nasıl hissettiği ve nöbet öncesinde neler olduğuyla ilgili günlük kayıtlar tutmasıyla desteklendi. Bu 2 hafta boyunca 4 kez nöbet geçirdi. 3 tanesi işte patronuyla hoş olmayan bir etkileşim, diğeri ise ailesinin ziyareti sonrasında eşiyle yaptığı bir tartışma sonrasında meydana gelmişti. Astım sağlık harcamalarında 4 milyar dolarlık bir pay tutmaktadır ve okul devamsızlığına neden olmaktadır. Diğer hastalıklardaki durumların aksine astımdaki ölüm oranı 1979'dan 1987'ye 2 kat artmış ve 1990'larda hiçbir iniş işareti göstermemiştir. Bu artışın nedenleri bilinmemektedir. Parantez içinde Parker ve arkadaşları 1989. Ama hava kirliliği gerçekten bir olasılıktır. Astımda hava geçitleri ve bronşlar daralmaktadır. Böylece nefes alıp verme, parantez içinde özellikle nefes verme, oldukça güçleşir ve hırıltılı haldedir. Bu koşulda otonom sinir sisteminin parasempatik bölümünün başatlığı söz konusudur. Parantez içinde bölüm 4'e bakınız. Buna ek olarak akciğerde bağışıklık sistemine bağlı iltihaplanma görülür. Bu da ödem ve mukus salgısının artmasına yol açar. Parantez içinde Moran 1991. Toplumun %2 ile 5'inin astımı olduğu tahmin edilmektedir. Astımı olanların 3'te 1'i çocuklardır. Bunların da 3'te 2'si erkektir. Parantez içinde Graham ve arkadaşları 1967, Purcell ve Weiss 1970. Ergenliğin ortalarından itibaren astım oranı kızlarda erkeklere göre daha fazlalaşır. Parantez içinde Sweeting 1995, Williams ve McNichol 1969. 30.007 yaşında Avustralyalı çocuğu incelediler. Belirtilerin başlama yaşıyla hastalığın süresi arasında yüksek korelasyon buldular. Eğer başlangıç yaşı 1 yaştan önce ise %80'i 5 yıl sonra da astımlıydı. Başlangıç yaşı 3 ila 4 ise 5 yıl sonra %40'ı, 5 ila 6 ise 5 yıl sonra yalnızca %20'si astımlıydı. Hastalık ne kadar erken başlamışsa o kadar uzun sürmektedir. Hastalığın özellikleri. Astım nöbetleri zaman zaman değişen şiddetlerde görülür. Bazı hastaların nöbet sıklığı bazı polenlerin varlığıyla mevsimlere göre değişir. Hava yolları sürekli olarak tıkalı değildir. Nefes sistemi kendiliğinden ya da tedaviyle normale döner. Bu yanıyla amfizem gibi kronik akciğer hastalıklarından ayrılır. Parantez içinde Krier 1982. Solunum sisteminin temel yapıları şekil 8.7'de gösterilmiştir. Şekil 8.7. Burun boşluğundan başlayarak yutak, gırtlak, nefes borusu ve akciğerleri gösteren bir resim. Solunum sisteminin temel yapıları nefes borusu, akciğerler, bronş, bronşiyol ve hava hücresi ve yardımcı organlar. Astımda havanın geçtiği bölümler, özellikle bronşlar, daralır ve akciğerlerin içinde sıvı ve balgam oluşur. Çoğunlukla astım nöbeti aniden başlar. Astım olan kişi göğsünde sıkışıklık hisseder, öksürür, hırıltılı nefes alır ve balgam çıkarır. Şiddetli bir nöbet gerçekten de çok korkutucu olabilir ve panik atağa neden olabilir. Parantez içinde Kinsman ve arkadaşları, 1974. Astımlı nefes alıp vermede büyük güçlük çeker ve boğuluyormuş hissine kapılır. Hışırtılı, hırıltılı nefesler ve öksürük hissettiği dehşeti artırır. Bu çabalardan yorgun ve bitkin düşerler ve nöbet biraz hafifleyince uykuya dalarlar. Astımlının nefes vermesi normalden daha uzun zaman alır ve rales denen hışırtılı ses göğüste duyulur. Belirtiler bir saat veya saatlerce, hatta günlerce sürebilir. Nöbetler arasında anormal belirtiler gözlenmez, ancak hızlı nefes vermeyle raleler stetoskopla işitilebilir. Astımın etiyolojisi. Astımın gelişmesinde psikolojik faktörlerin önemi tartışma konusudur. Bazıları duyguların her zaman işin içinde olduğuna inanırlar. Diğerleri olası nedenleri 3 kategoriye ayırmaktadır: alerjik, enfeksiyon ve psikolojik. Parantez içinde Res, 1964. İlişkili bir faktör sigara dumanı ve hava kirliliği gibi tahriş edicilerdir. Parantez içinde irritant. Solunum sistemindeki hücreler polen, küf, kürk, toz gibi maddelere ya da alerjenlere duyarlı olabilir ve böylece astımı başlatabilir. Akciğer enfeksiyonları çoğunlukla akut bronşit solunum sistemini astıma yatkın kılabilir. Engelleme, kızgınlık, depresyon ve beklenen bir heyecanla ortaya çıkan kaygı ve gerginlik astımı başlatabilecek psikolojik faktörlerden örneklerdir. Galler'de, Cardiff'te 388 astımlı çocuk üzerinde yapılmış olan klasik bir çalışmada çocukların nöbetlerinin nedenlerine göre ikiye ayrıldıkları bulunmuştur. Parantez içinde Res, 1964. Alerjik faktörlerin rolü vaka öyküleri ve kuşkulanılan alerjenlerle yapılan deri ve solunum reaksiyonu testleriyle değerlendirilmiştir. Deneklere ayrıca hangisinin ne olduğu bilinmeden hem alerjenler hem de nötr maddeler verilmiştir. Enfeksiyonun önemi vaka öyküleriyle, röntgenle, balgamın incelenmesiyle ve göğüste, burun, sinüslerde enfeksiyon belirtilerinin araştırılmasıyla saptanmıştır. Psikolojik faktörlerin olası önemi vaka öyküleri ve doğrudan davranışsal gözlemlerle değerlendirildi. Reis'in araştırmasının temel bulgusu astımın çok nedenli bir hastalık olarak kavramsallaştırılmasının önemini göstermektedir. Tablo 8.4'te görüldüğü gibi vakaların yalnızca %37'sinde psikolojik faktörler başat neden olarak bulunmuştur. Vakaların %30'unda psikolojik faktörlerin tamamen önemsiz olduğu düşünülmüştür. Bu, astımın her zaman psikosomatik bir hastalık olmadığını kuvvetle göstermektedir. Res'in verileri ayrıca astımın nedenlerinin öneminin yaşa göre değiştiğini ortaya koydu. 5 yaşından küçük olanlarda enfeksiyon ön planda gelmektedir. 6 yaşla 16 yaş arasında enfeksiyon yine ön plandaydı, ancak psikolojik faktörler önemini arttırıyordu. 16 yaşla 65 yaş arasında psikolojik faktörlerin önemi 35 yaşa kadar azaldı, ancak daha sonra yine önem kazandı. Tablo 8.4. Alerjik, bulaşıcı ve psikolojik faktörlerin astımın etiyolojisindeki göreceli önemi. Göreceli önemi %. Faktörler: alerjik, baskın 23, ikincil 13, önemsiz 64. Faktörler: bulaşıcı, baskın 38, ikincil 30, önemsiz 32. Faktörler: psikolojik, baskın 37, ikincil 33, önemsiz 30. Astımı ortaya çıkartan psikolojik faktörler. Ancak astım ilk başta alerji ya da enfeksiyon nedeniyle ortaya çıksa da psikolojik stres nöbetleri kışkırtmaktadır. Parantez içinde Kleman, 1967. 18 aylık bir sürede 26 hastayla görüşmeler yaptı. Bu hastaların bildirdiğine göre nöbetlerinin %69'u duygusal nedenlerle başlamıştı. Otonom sinir sistemi, OSS ve solunum yollarının yapı ve genişliği, dilasyon arasındaki bağlantıdan dolayı ve OSS ile duygular arasındaki ilişkiden dolayı çoğu araştırma duygusallığa odaklaştı. Araştırmalar genellikle astımlı bireylerde yüksek oranda duygusallık buldular. Laboratuvardaki stresörler karşısındaki yüz tepkileri daha şiddetli ve görüşmeler sırasında uyumsuz oldukları kadar daha düşmanca, kızgın ve çaresiz olarak değerlendirildiler. Kişilik testlerindeki kendini bildirimleri yüksek düzeyde duygusallık göstermekteydi. parantez içinde Lehrer, Isenberg ve Hochron 1993. Bu verileri yorumlarken bu duygusallığın bir bölümünün böylesine kronik bir hastalığın olmasına bir tepki olabileceğini de söylemek mümkündür. Ancak araştırmalar duygusal uyarılma ile astım nöbeti arasında duygunun nöbeti harekete geçirmedeki rolüne işaret eden açık bir zamansal örüntü de göstermişlerdir. Parantez içinde Highland ve Arkadaşları 1990. Ailenin rolü. Astımı başlatan ya da nöbeti harekete geçiren psikolojik stres kaynaklarından biri çatışmalı ebeveyn çocuk ilişkisidir. Bir araştırma astımı olan 150 hamile kadını incelemiştir. Parantez içinde Klinert, Mrazek ve Mrazek 1994. Araştırmacılar kalıtsal risk altındaki çocukların aile özelliklerini incelemek istemişlerdir. Aileler bebeğe ilişkin tutumların, duyarlılıklarının, ebeveyn görevlerinin bölüşülmesinin ve herhangi bir duygusal bozulmanın varlığının değerlendirilmesi için doğumun 3. haftasından itibaren görüşmeye alınmışlardır. Annelerin geçen bir yıl içindeki stres miktarları da incelenmiştir. Çocuklar 3 yıl boyunca yakından takibi alınmışlar ve astım sıklığı daha önce kaydedilen aile özellikleriyle ilişkilendirilmiştir. Sonuçlar astımın anneleri yüksek oranda stres yaşayan ve sorunlar yaşadıklarını belirten ailelerin çocuklar arasında yüksek oranda olduğuna işaret etmiştir. Parantez içinde şekil 8.8'e bakınız. Şekil 8. Astımlı çocukların yüzdesi düşük stres %5, yüksek stres %0, ebeveynlik sorunları yok. Astımlı çocukların yüzdesi düşük stres %10, yüksek stres %0, ebeveynlik sorunları. Ebeveynlik sorunlarının ve önceki stresin astımlı çocukların sayısı üzerindeki etkisi. Anneleri yüksek düzeyde strese maruz kalan çocuklar ve ebeveynlik sorunları olan ailelerde yaşayanlar yüksek oranda astım sergilemektedirler. Klinert, Mrazek ve Mrazek 1994. Ancak araştırmaların hepsinde ana-baba ilişkilerinin aslında önemli olduğu bulunmamaktadır. Parantez içinde Eiser, Town ve Tripp 1991. Daha önceleri Gauthier ve Arkadaşları 1977-78 aslında küçük çocukları ve annelerini çeşitli envanterler, görüşmeler ve gözlemler yaparak incelediler. Çocukların ve annelerinin çoğu uyumlu bulundu. Çocukların gelişim düzeyi yaşlarına göre normaldi, bağımsızdılar ve çevreleriyle başa çıkabiliyorlardı. Gözden geçirdiğimiz araştırmalar, astımlıların aile yaşamının hastalıklarındaki rolü üzerinde tutarlı bilgi vermemektedir. Bundan başka aile ilişkilerinin aslında önemli olduğunu düşünsek bile, çeşitli ailesel faktörlerin nedensel mi yoksa sürdürücü etkenler mi olduğunu söyleyemeyiz. Bazı çocuklarda evdeki duygusal faktörler astım nöbetinin ortaya çıkmasında önemli olsa da, diğerlerinde hastalık ilk önce aileyle ilgili olmayan nedenlerle başlamakta ve daha sonra ebeveynler bilmeden bazı belirtileri ödüllendirmektedirler. Örneğin, ebeveynler astımlı çocuklarının yemeklerini kendileri yedirebilirler ve astımdan dolayı onlara özel muamele yapabilirler. Fizyolojik yatkınlık. Reyes 1964 incelenen astımlıların %86'nın astım gelişmeden üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini bulmuştur. Kontrol deneklerinin yalnızca %30'u bu şekilde hastalanmıştı. Bu araştırma zayıf bir organın kalıtsal olarak geçmesi, bir reaksiyon örüntüsünün gelişmesi ya da her ikisini de astımın etiyolojisinde rol oynadığına kanıt oluşturmaktadır. Astıma birincil olarak alerjik olanlar aşırı duyarlı solunum mukozasını kalıtsal olarak almaktadırlar. Böylece toz ve polen gibi zararsız maddelere aşırı tepki verirler. Astımın sıklığının kalıtsal yatkınlıkla tutarlı ailesel örüntü gösterdiğiyle ilgili kanıtlar vardır. Parantez içinde Konik ve Gutfrey 1973. Son olarak da astımların sempatik sinir sistemlerinin normalden daha az cevap vermeleriyle ilgili bazı göstergeler vardır. Parantez içinde Mate ve Knapp 1971, Miklik ve Arkadaşları 1973. Sempatik sinir sisteminin aktivasyonunun astım nöbetinin şiddetini azalttığı bilinmektedir. Son olarak iki çalışma astımlıların normal bireylerde görünmeyen bir biçimde kanlı filmlere bronş daralması ile tepkide bulunduklarını bildirmişlerdir. Parantez içinde Lehrer ve Arkadaşları 1993 tarafından gözden geçirilmiştir. Bu da onların solunum sistemlerinin astım nöbeti geçirecek yönde tepkide bulunduğunu göstermektedir. Sonuç olarak yatkınlık stres açıklaması bir kere daha psikofizyolojik bozuklukla ilgili verilere uymaktadır. Bir kere solunum sistemi astım için yatkın olunca çeşitli psikolojik stresörler yatkınlıkla etkileşime girerek hastalığı ortaya çıkartabilir. Psikofizyolojik bozukluklarda tedavi. Psikofizyolojik bozukluklar gerçek fiziksel hastalıklar olduğu için iyi bir psikoterapatik yaklaşım bir hekimle yakın konsültasyonu gerektirir. Yüksek kan basıncı biyolojik nedenli de olsa ya da esansiyel yüksek tansiyonda olduğu gibi psikolojik strese de bağlı olsa çeşitli ilaçlar arterlerin kasılmasını azaltabilir. Astım nöbetleri ya nefes yoluyla ya da enjeksiyon şeklinde alınan ve bronşları açan ilaçlarla yatıştırılabilirler. İlaçların belli bir beden sisteminde gerçekleştirdiği sıkıntıyı ve zararı azaltma azımsanamaz. Çoğunlukla yaşam koruyucudurlar. Ancak ruh sağlığı personeli ve doktorlar ilaçların belirtileri düzelttiğinin ancak bireyin psikolojik strese verdiği duygusal tepkisini etkilemediğinin farkındadırlar. Eldeki kanıtlar belli bir organın bozulmasında kalıtsal faktörlerin önemini gösterseler dahi bireylerin psikolojik olarak cevap vermelerinin önemi psikoterapatik müdahalenin uygun olduğunu düşündürmektedir. Çeşitli yönelimli terapistler psikofizyolojik bozukluklarda çekilen sıkıntının giderilmesinde en genel şekliyle kaygı ve kızgınlığın azaltılması üzerinde anlaşırlar. İster yüksek tansiyon olsun, isterse astım ya da kalp hastalığı, bozuklukların kaygı ya da kızgınlık sonucu olduğu düşünülür. Psikanalitik yönelimli terapistler diğer kaygı bozukluklarında olduğu gibi serbest çağrışım ve rüya yorumu gibi teknikleri kullanarak hastaların korkularının çocuksu kaynaklarıyla yüzleşmesine yardımcı olmaya çalışırlar. Franz Alexander gibi ego analistleri ise çeşitli bozuklukların altında duygusal durumların yattığına inanmaktadırlar. Böylece dışa vurulmamış kızgınlıkla yüklü olduklarını düşündükleri esansiyel yüksek tansiyonlu kişileri kendilerini ortaya koymaya ve kızgınlıklarını boşaltmaya yüreklendirirler. Davranışçı ve bilişsel terapistler kaygı ve kızgınlığı azaltmak için gerilimin kaynağına bağlı olarak bilinen işlemleri kullanırlar. Parantez içinde sistematik duyarsızlaştırma, akılcı duygusal terapi ve kendini ortaya koyma eğitimi. Örneğin Lehrer ve arkadaşları 1994 gevşeme egzersizlerini astımlı çocukların daha iyi nefes verebilmeleri eğitiminde başarıyla kullandılar. Davranış provası ve davranışa şekil verme teknikleri bireyin zor durumlar karşısında daha az duygusal bozulma ile tepkide bulunmayı öğrenmesinde yardımcı olabilir. Bölüm 18'de tekrar üzerine durulacak olan davranışsal tıp alanı hastalığa etkisi olan alışkanlıkların azaltılmasına yönelik tedavileri önemli bulmaktadır. Örneğin, davranışsal tıp alanındaki tıbbi sorunların düşmanı olan sigarayı bırakma yolları üzerinde çalışmaktadır. Fazla kilo almak, özellikle yaşlanmaya başlandıkça koroner kalp hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıklara etkide bulunabilir. Dolayısıyla davranışsal tıp uzmanları en azından kısa vadede umut verici sonuçlar veren kilo verme programlarına yönelmişlerdir. Parantez içinde Brownell ve Wadden 1992. Astımlı kişilere yardım etme yollarından biri de onlara nöbetleri daha iyi tanımada yardımcı olmaktır. Birçok hasta belirtilerini tanıyamaz ve uygun olarak davranamaz. Ancak belirtilere daha duyarlı olabilir ve tedavi rejimini daha etkili uygularlar. Parantez içinde Kreer, Renne ve Çayi 1982. Hastaların kalp atımı, kan basıncı, beyin dalgaları, cilt ısısı ve diğer beden işlevleri hakkında başka türlü sağlanamayan, anında ve tam olarak bilgilendirildikleri biyolojik geri bildirim, aynı zamanda bir davranışsal tıp alanı işlemidir. Belirli bir içsel fizyolojik süreç, duyarlı bir elektronik kayıt aracıyla taranır ve duyulur hale getirilir. Birey işitsel ya da görsel bir sinyal boyunca sürecin hızının yüksek mi, düşük mü ya da tam normal mi olup olmadığını anlık olarak bilir. Birçok araştırma, biyolojik geri bildirim aracılığıyla bireylerin örneğin kalp atış hızını yükseltebildiklerini, tansiyonlarını düşürebildiklerini göstermiştir. Parantez içinde Blanchard 1994, Elmore ve Turksi 1978, Shapiro, Turksi ve Schwartz 1970. Halen belirgin olmayan biyolojik geri bildirim ile klinik olarak anlamlı sonuçların alınıp alınamayacağıdır. Biyolojik geri bildirim bölüm 18'de daha derinliğine tartışılacaktır.